İyi misiniz?
Birbirimizden haberdar olmak zorundayız.
Bir selamla başlayıp hal hatır sormalarla devam eden ve adeta bir gönül köprüsü inşa eden sohbetleri özlemediniz mi?
Öyleyse sözümüze kıymet veren herkesi samimi bir sohbete davet ediyoruz.
Ne var ne yok?
Ne var ne yok?
Ramazan ayı boyunca her gün saat 14 ve saat 2'de Türkçenin sesinde.
Seven gönle yeter bir taş, yastık. Ömer Hayyam'ın bir şiiri vardı. Onu hatırıma getirmeye çalıştım. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz.
Safalar getirdiniz diyelim. Ben selam verirken dostlarımıza, sen belki bir toparlama şansına sahip olabilirsin.
Evet efendim, şiiri hatırlamaya çalışıyorum da. Daha doğrusu rubayı deniliyor. Rubayı hatırlamaya çalışıyorum. Çok uzun. Seven gönle.
Bakalım mı, ne dersin? Sana destek güzel olalım. Sesle düşündün tam selam verirken, değil mi?
Hı hı. Seven gönle yeter taş, yastık. Efendim, radyoların yeni açanlar için ben bir girizgah yapmaya çalıştım ama Ömer Hayyam'ın rubayisini hatırlamaya çalışıyoruz. Evet, bu olmalı.
Senin aradığın kısmı bulalım.
Hı, dostum. Dostla ilgili güzel bir rubaisiydi ama evet, bulduk. İşte şurası. Çok sevdiğim bir dörtlük. Seven, o az önce gördüğün kısmı. Seven başa. Nereye gitti, az önce oradaydı.
Büyüteyim istedim senin için. Şöyle yapalım. Keşke daha önce aklına gelseymiş.
Gören göze güzel, çirkin hepsi bir. Aşıklara cennet, cehennem hepsi bir. Ermiş ha çul giymiş, ha atlas.
Yün yastık.
Yün yastık, taş yastık, seven başa hepsi bir. Yani Rabbini sevdikten sonra ister yün yastıkta yat, ister taş yastıkta yat, gönlün eğer güzelse, sevmeyi biliyorsa her yer güzel. Yani sevmeye başladıktan sonra, o sevginin içkinliğine erdikten sonra gözler her yeri bir görüyor. Çünkü her yer Allah'ın yarattığı dünyada.
Güzel dediğinde, çirkin var. Dediğinde onun izniyle var oluyor. Cehennem evet. Dediğimiz, cennet dediğimizde aslında hepsi bir. Niye bir? Hepsi Yaradan'dan geliyor çünkü.
Evet, evet, evet. Öze ulaşmış olmak.
Onun bir lütfu, işte şikayet edip hayıflanmak yerine ne ekiyorsak onu biçtiğimizi unutmamalı. Gönlümüze de ne ekiyorsak gördüklerimiz ondan ibaret.
Şimdi bir düzeltme de yapmak gerekir toplum bilincinde. Ömer Hayyam genelde bazı şiirlerinde içkiyle özdeşleştirilir. Halbuki aşmış bir adamdır Ömer Hayyam ve sevgiye dair o kadar fazla rubayisi var ki, onlardan bir tanesi de işte denk geldiğimiz, paylaştığımız kısım burası. Sevginin aslında bir aşkınlık olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Zaten ermiş kişi aşmış kişi değil midir? Egolarından sıyrılmış, artık dünyevi ihtiyaçlarından sıyrılmış, bambaşka bir evrende yaşıyor demektir. Sevgi yolunu yürümüş kişiler.
Benzer şekilde Yunus da diyor. Ne bolluğuna sevinirim, varlığına sevinirim, ne yokluğa yerinirim diyor. Bana seni gerek seni. Onlar aşkı olması gereken boyutta yaşayabilen insanlar ama nasıl yaşıyorlar? Dünyevi zevklerden, hazlardan kendilerini arındırarak.
Hiç kolay değil.
Çok zor.
Başında mutlaka bir acı var. Acı da var.
Nefis terbiyesi. Evet. Tabii insan nefsini terbiye ederken acı çekmez mi? Çeker. Kendiyle yüzleşmesi.
Alışkanlıklarından uzaklaşması.
Çok özel bir şey. Alışkanlıklarından uzaklaşan 8 tane hanım çok özel ve güzel bir şey yapmışlar. Ne birden fazla acaba? Şey yapıyorlar da. Hani bizim adetimizdir. Hanımlar kendi aralarında gün yaparlar. Altın günü ya da para günü denir. Ayın bir günü o gruba katılanlardan birinin evinde toplanılır. Artık günümüzde tabii dışarıda da buluşulabiliyor ama ev sahipliğini o kişi yapar. Sonra belli bir miktarda para toplanır. Ev sahibi kişiye o para verilir. Buradan yola çıkan 8 tane hanım, İzmirli 8 hanım çok güzel bir şey yapmışlar. Gün paralarını toplayıp Batman'ın, İzmir'den Batman'ın Beşiri ilçesinde bir köy okuluna kütüphane yapmışlar.
Ne güzel bir şey ya bu. Yürekten alkış hak eden bir davranış. Sosyal sorumluluk. Müthiş bir şey. Tüylerim diken diken oldu.
Sonuçta o parayı kendi ceplerine de koyabilirlerdi. Biriktirebilirlerdi. Veya başka ihtiyaçları için karşılamak üzere durdurabilirlerdi bir köşede. Hani dar günümüzde ihtiyaçlarımızı karşılayalım diye. Ama onlar öyle düşünmemişler. Efendim, İzmir'den sırtında çantası, omzunda boya fırçasıyla Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontuk Yazı Köyü'ne gitmiş hanımefendiler, okul idaresi tarafından kendilerine tahsis edilen atı atıl durumdaki depoyu 3 gün içerisinde boyamışlar. Ardından kapılar, sonra beraberinde getirdikleri raflar, masa ve sandalyeler ve tabii ki bir kütüphanenin olmazsa olmazı kitapları da yerleştirmişler. Ve çok güzel bir, sade bir kütüphane ortaya çıkartmışlar. Efendim, kütüphanenin kapısına da siz yalnız değilsiniz, biz buradayız sloganını içeren de bir tabela asmışlar. Gün için toplanıyorlar ama bir yardım grubu oluşturuyorlar. Ne kadar hoş. Bu kapsamda da onlar ilk olarak İzmir'de bir huzur evine gitmişler. Orada kalan yaşlıları ziyaret etmişler. Sonra ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya başlamışlar. Yardım eli uzatmaya
başlamışlar. Maşallah bir dernek gibi çalışmışlar.
Aynen öyle. Yetmemiş, Doğu ve Güneydoğu'ya da hizmet etme kararı almışlar. Ve amaçları Doğu ile Batı arasında gönül köprüleri kurmak. Öyle ifade ediyorlar kendilerini. Bu vesileyle kalkıp Batman'a gitmişler. Orada da bir okulu ziyaret etmişler. Ziyaret ettikleri köy okulunun öğrencilerinin okuma azmi onlara bu ilhamı vermiş. Ne yapabiliriz? İşte bunu yapabiliriz. İnanmışlar ve başarmışlar. Helal olsun ne diyelim? Yani canı yürekten alkışlamak ve dostlarımızla bunu paylaşmaktan başka ne yapabiliriz gerçekten bilmiyorum. Biz de inşallah böyle güzel projelerde yer alabiliriz diye niyet alalım.
İnşallah. Ben çok özendim ve çok da umudum yeşerdi böyle bir davranış sonrası.
İşte oradaki çocuklar kim bilir ne kadar mutlu oldu.
Evet.
Çünkü Batmanlere, İzmirlere, kalkmış İzmir'den birileri bir şey. Beni tanımıyor, bilmiyor, etmiyor. Ama benim için gelmiş. Benim çok arzu ettiğim o kütüphaneyi benim için bir şekilde tahsis etmiş.
Emek var. Ciddi emek, bir emek var.
Sevgi var, saygı var. İşte birlik, beraberlik anlayışı da böyle gelebiliyor insana. Şükürler olsun, güzel örnekler var. Böyle olunca ne oluyor? Tabii ki çocuklar bu anlayışla büyüdüğünde onlar da biz acaba ülkemize ne yapabiliriz? Biz acaba insanlığın yararına ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. İşte buradan yola çıkan Adıyamanlı Meslek Lisesi öğrencileri var. Onların haberini de paylaşalım dostlarımıza. 3 ay boyunca çalışıyor bu güzel yavrularımız. Öğretmenleri de onlara yardım ediyor. Ve onlar bu azimle mayın arama robotu yapıyorlar. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü öğrencileri.
20
liseli
öğrenci.
Gençler Adıyamanlı. Aynen öyle. 3 ay boyunca çalışıyorlar. Adına örümcek robot dedikleri robotla engebeli ve zorlu arazilerde ilerleyebilen bir mayın arama robotu geliştiriyorlar. Askeri güvenlik çalışmalarında kullanılabilecek bir robot bu. 5 ila 20 kilometre hızla ilerleyebiliyormuş ve operatörüyle birlikte de yaklaşık 200 kilogram yük de taşıyabiliyormuş aynı zamanda. Evet, öğretmenleri Mustafa Ünal, Mustafa öğretmenimiz, robotumuzu ileriki zamanlarda geliştirmeye çalışacağız diyor. Bizim tasarımız şu anda çok basit halde. Üzerine robot kollar, termal kamera, yeraltı arama dedektörleri, uzaklık sensörleri yerleştirilirse çok fonksiyonel, yardımcı bir araç haline gelebilir bu robotumuz diyor ve askeri araştırmalarda da kolaylıkla kullanılabilir. Deneme çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdik. Daha da geliştirmek için bilgisayar öğretmenimizle çalışma yapıyoruz. Bilgisayar öğretmeni de işin içine girmiş. Ne güzel birlik beraberlik olunca.
Kesinlikle. Başarı da beraberinden geliyor.
Tabii faydalı şeyler üretilebiliyor. Neden üretilmesin?
Öyleyse söze bir ara, müzik arasını versek.
Neden
ruhun
olmasın?
Gıdası müziktir ya, biraz ruhumuzu beslesek mi acaba?
Şahane olur.
Kasım Bey'e dönüyoruz ve seçimi ona bırakıyoruz.
Semaya açtığında içim beni hissetti.
Türkiye'nin dört bir yanı cennet diyoruz ya, o küçük cennetlerden biri de Kapadokya. Özellikle balonlar semadayken şöyle kafanızı yukarı kaldırdığınızda bir renk cümbüşüyle karşı karşıya kalırsınız. O da insanın içerisine gökkuşağı kondurur sanki. Efendim işte böyle güzel bir yerden çok güzel, ruha dokunan sosyal sorumluluk projesi diyebileceğimiz çok güzel bir davranış var. Bunu paylaşacağız. Şimdi Kapadokya'ya gittiğiniz zaman birçok turist rehberi görmeniz mümkün. Yalnız turist rehberleri sadece turistlere yardımcı olan, çevirmenlik yapan kişi değil Türkiye'de. Onların her biri sorumluluk sahibi. Ben bunu Antalya tarafında da gördüm. Tarihe inanılmaz saygılılar ve ola ki tarihe zarar verebilecek bir davranışta bulunan vatandaş ya da bir turist varsa anında uyarırlar. Yani illa güvenlik görevlisinin gelmesine gerek kalmaz. İşte bu tarih bilinci, bu sorumluluk bilinci hemen hemen her rehberde vardır. Şimdi Kapadokya'ya uzanmışken buradaki rehberlerimizin de ne kadar duyarlı olduğunu aktarabileceğimiz bir haberimiz var sırada. Turist rehberleri temiz Kapadokya için çöp topluyor. Geçtiğimiz programlarda bahsetmiştik. Bir naylon poşetin, bir pedin, plastik pedin ne kadar geç doğada çözüldüğünden bahsetmiştik. Burada da yine o duyarlılığı kazandırmak için düşünsenize tur rehberi ama bir taraftan da çöp topluyor. Eğer siz atmak isteseniz bile atamazsınız. Hani vicdanen atamazsınız, utanırsınız atamazsınız ya da önünüze herhangi bir çöp denk geldiyse siz de toplamaya başlarsınız. Çünkü sosyal duyargalarınız çalışmaya başlar.
Keşke toplamak değil de daha da güzelleştirmek adına bir şeyler yapabilsek. Biz sanki birbirimizin arkasını toplayacağız diye daha güzel şeyler yapmaya mı fırsat bulamıyoruz?
Evet.
Ne güzel, böyle insanlar iyi ki var. Benzer davranış şekillerini bizler de sergiliyoruz. Hı hı. Küçücük çocuklar bile bunu yapabiliyor. Çünkü onlar biliyor, anlıyor ve inanıyor. İnandıkları için de çevremizi korumaya çabalıyor. Hı hı. Mutlaka duymuşsun küçük bir çocuğun ayıpladığını. Niye yere çöp atıldığı için, yere çöp atmışlar, bunu buraya atmışlar gibi.
Ben şöyle yapıyorum, müthiş bir sosyal deneyle de karşı karşıya kalmış oldum ilk deneyimlediğimde. Eğer kişi pet şeyi çöpe değil de yere atmışsa, işte sigarasını, izmaritini yere atmışsa ya da bir kağıt buruşturup atmışsa, arkasından koşuyorum hemen, affedersiniz bir şey düşürdünüz diye uzatıyorum çok kibar bir şekilde. Hiçbirinden olumsuz bir tepki almadım. Öyle mi, teşekkür ederim dedi çoğu. Ve hatasının farkına varıp çöp tenekesini attılar. Bu da bir yöntem olabilir.
Olabilir. Birkaç kere ben de yaptım aynı şeyi.
Güzel bir yöntem.
Çok affedersiniz, bir şey düşürdünüz. Önemli bir şey olabilir şeklinde uyarıma istinaden. Tabii arkasından olumsuz bir şey gelmedi.
Çünkü bu uyarı ters de algılanabilecek bir şey. Çöp attınız filan deyip sert yapıp karşı tarafın da olumsuz bir duyguyla şiddete dönebilecek bir alana dönüştürebiliriz.
Etki
uyarmaları, etki tepki meselesiyle.
Diyorlar ya.
Ama işte tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır diye atalarımız boşa söylememişler. Eğer siz tatlı dille bunu ifade ederseniz, hatta içinde de birazcık mizah olursa karşı tarafta da güzel dönükler oluyor.
En azından kazan kazan oluyor. Kaybeden taraf olmuyor. Kaybeden hiç kimse olmuyor. Nevşehir'deki turist rehberlerimiz de benzer bir şey yapıyorlar. Yani dediğim gibi niye benzer? Çünkü onlar o davranışı yaparken, onlar çöpleri toplarken ben oraya gezmeye gitmişim. O insan orada çöp topluyor. Şimdi bunu göre göre nasıl rastgele etrafa çöp atabilirim ki? Üstelik bir daha gitmek istediğimi düşüneyim. Oldu, ben oraya çöp atayım, sen git çöp at, öteki gelsin çöp atsın. Milyonlarca insan orayı ziyaret etsin. Bir sene sonra gittiğimde acaba ne bulacağım ben orada? Nasılsa birileri arkamı toplar diye düşünerek yapılıyorsa da gerçekten çok bencilce. Çok zor bir durum. Çok sosyal, kötü yani, öyle bir insan olmayı asla istemezdim.
Sosyal medyada artık ironik bir video vardı bununla alakalı. Hani çöp atmanın meşrulaştırılmasıyla alakalı. İleride bir yerde işte çöpçü çalışan var. Yerdeki çöpleri topluyor, süpürüyor. Hemen arkasında da bir amca çöpü yere atıyor filan. Biri de geliyor, diyor ki niye çöp attınız diyor. Kardeşim diyor, eğer ben bu çöpü atmazsam oradaki çöpçü amca diyor işsiz kalır diyor. Ben bilerek atıyorum ki Türkiye'de iş çoğalsın, çöpçüler de kazansın diye. Bu meşrulaştırma hareketi belki şehir içerisinde olabilir. Hani orantıya vurduğunuz zaman gerçeklik payı elbette vardır. Ama doğada attığınız çöpü hangi belediye işçisi gelip de doğadan toplayacak, nasıl tespit edecek?
Ya da zaten o doğaya baktığımız zaman doğada gelişebiliyor. Çünkü insan oraya bir kere giriyor. İnsan hiç girmese o kendi kendini temizlemeyi de bilir, tolere etmeyi de bilir. Tabiatın müthiş bir aklı var aslında. Ama biz insan eliyle girdiğimiz için insan eliyle de toplanılma ihtiyacı doğuyor. Yaprağını dökecek ağaç. Toz ister istemez olacak.
Devrilecek ağaç.
Yani sonuçta ekosistem, o işçiler de genel düzeni sağlamak için çaba gösterecekler. Bir de neden benim pisliğimi toplasın ki?
Evet.
İnsanlar pis diye mi bu meslek çıktı? Yapraklar döküldüğünde onları kim toplayacak? Çok garip garip şeyler. İşimize nasıl gelirse öyle algılıyoruz galiba. Burada da benzer bir şey söz konusu. Ama güzel yürekli insanlar.
Kesinlikle olumlu adım adına, olumlu bir algı adına müthiş bir adım diyebiliriz.
Şimdi korumazsak Kapadokya şey gibi olacak. Hani bazı duygular artık masal kitaplarında kaldı, hikaye kitaplarında kaldı ya da romanlarda kaldı diye serzenişte bulunur insanlar. Aksi takdirde bizim doğal güzelliklerimiz de kitaplarda kalacak. Gidip görülecek bir şey olmayacak. İşte insanlar, orayı gidip gören insanların hasbelkader kaydettiği anılardan ya da oluşturduğu yazılardan tanıyacaklar. Koruyup kollamazsak ne görecek bizden sonra bu dünyada nefes almaya çalışan nesiller? Garip. Gerçekten çok garip. Ben çok garipsiyorum. Nedir bu insanların zoru tabiatle?
Şöyle, bireysellik arttıkça toplumda hani kendini ifade etme biçimi yükseliyor. Olumlu bir gelişme. Ama bireysellik arttıkça sorumsuzluk düzeyi de artıyor. Bizim doğaya sorumlu olduğumuzu daha önceki programlarda da ifade etmiştik. Bizim doğaya karşı bir sorumluluğumuz var. Nasıl anne babamıza, kardeşimize, Rabbimize sorumluluğumuz varsa doğaya karşı da bir sorumluluğumuz var. Bireysellik demek özgürlüğü beraberinde getiren ve her şeyi yok eden anlamına gelmiyor. Bireysellik aynı zamanda üretim demek. Bu toplumsal üretime de katkı sunmak demek. Toplumsal üretimle sağlıklı, huzurlu yaşayabilme. Bu huzurlu, sağlıklı yaşayabilmek için de kendi bedenini korumak kadar doğayı da korumanın ne kadar önemli olduğu bilincine varmış olmak lazım.
Aslında çok basit. Doğaya saygı duymayan insan kendine de saygı duymuyor demektir. Çünkü bugün belki birdenbire onun etkisi görünmese de uzun yıllar dikkate alındığında işte sağlıklı hava soluyamayacak. Toprak kirlendiği için topraktan sağlıklı yiyecekler çıkmayacak. Su bulamayacak, içecek su bulamayacak ki vücudun en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin başında geliyor. Su canlı hayatı için olmazsa olmaz. Ben ona saygı göstermezsem nereden bulacağım onu? O zaman ben kendime de saygı duymuyorum. Kendim için iyi bir şeyler isteyemiyorum. İyi bir şeyler istiyor olsam onlara da sahip çıkarım. Çünkü kaynak onlar. Ona da saygı duyarım. Kendilerine saygı duyamadıklarını düşünüyorum o insanların. Biraz da bu açıdan bakmakta, izlemekte fayda var bence.
Güzel bir slogan yakalamışlar. Her insan kendisinin bekçisi olmalı.
Ya.
tıpkı insanın polisi kendi vicdanıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne benzer bir cümle diyebiliriz. O yüzden vicdan çok önemli. Hem insana olan davranışımızda hem doğaya olan davranışımızda kendi vicdanımızın sesini dinlediğimiz vakit doğru yola gideriz zaten. Doğru yolda yürümeye de devam ederiz.
Çok doğru. Çöpün yeri çöp kovasıdır. Bu yüzden icat edilmiştir. İnsanlık için yine güzel bir icattır.
Şimdi yeri konuştuk, biraz da gökyüzüne çıkalım.
Hay hay, neden olmasın?
Buyurunuz efendim.
Peki, gökbilimciler, sevgili dostlar, duymamış olabilirsiniz, bizden duyun o vakit. Şimdiye kadar bilinen en sıcak gezegeni keşfettiler.
Cehennem diyebilir miyiz şu an, bilinen cehennem?
Bilmiyorum ki. Ay bilmiyorum, ürkünç geliyor değil mi? Natür dergisinde de yayımlanmış bu araştırma, Jüpiter'e benzeyen Kelt 9b adı verilen bir gezegenden bahsediliyor. Yüzey sıcaklığı gündüz vakti 4300 dereceye ulaşıyormuş. Bu sıcaklıkta Samanyolu galaksisindeki birçok yıldızın yüzey sıcaklığından daha fazla. Kelt 9b'nin sıcaklığı deniyor. Yüzey sıcaklığının 5500 dereceyi bulduğu güneştense 1200 derece az sadece.
Wow.
Ya güneşin yüzey neredeyse sıcaklığı güneş 5500, evet, bu gezegenin 4300 derece. Vay canına, daha neler bulunacak, keşfedilecek.
Dünyadan da 650 ışık yılı uzaklıkta. Yani ciddi bir mesafe ama bu sadece Samanyolu galaksisinde. Milyonlarca galaksi var. Düşünsene eşsiz. Biz ne kadar küçüğüz. Minnacık. Hani biz böyle karıncaları çok küçük görüyoruz. Uğur böcekleri çok küçük geliyor bize.
Tabii evrene baktığımız zaman biz onlardan da küçüğüz.
Evet, evet.
Arizona eyaletinin güneydoğusunda Winner gözlem eliminde bulunmuş efendim. Kelt teleskobu kullanılarak keşfedilmiş. O yüzden de Kelt 9B denmiş bu gezegene. Güneşten iki kat büyük ve iki kat daha sıcak olduğu belirlenmiş aynı zamanda. Şimdiye kadar keşfedilen tüm gezegenlerden farklılık gösterdiği söyleniyor sevgili dostlar. Bir de Kelt 9 o kadar çok ultraviyole radyasyon yayıyor ki gezegeni tamamen buharlaştırabilir deniyor. Bu yüzden Kelt 9B'nin çekirdeği katı kayalardan oluşuyor. Çalışmaya katılan, araştırmaya katılan bilim insanları da bunları ekliyorlar. Bakalım daha neler neler öğreneceğiz. Öğrendikçe inşallah yerimizi de haddimizi de biliriz.
Biliriz. İnşallah.
Yoksa bu böyle gitmeyecek. Böyle gitmeyecek. Yani huzur. Tek ihtiyacımız olan huzur. Huzur vermek birbirimize. Hem yaşadığımız çevreye hem birbirimize. İnşallah. Kolaylıkla ve sağlıkla gerçekleşmesini niyet edelim. Bu niyetle de sözü müzeye bırakalım. Ne dersin?
Ben de veda ederken iki ağacın güzelliğine değinerek ve bereketine değinerek programı izninle sonlandırmak istiyorum.
Tabii şarkıdan sonra.
Şarkıdan sonra mı veda edelim?
Evet canım.
Peki. Buyurunuz efendim.
Çıkararak gözümden günahkar ellerimi, bir yedi beyza gibi sunacağım kapına, çıkararak göğsümden günahkar ellerimi. Bir yedi beyza gibi sunacağım kapına, efsunkar iklimine bir karanfil olacak. Boynu bükük çaresiz duracağım kapına, duracağım kapına, efsunkar iklimine bir karanfil olacak. Boynu bükük çaresiz duracağım kapına, duracağım kapına. İmbiklerden geçirip sevdalı yüreğimi, topal karınca gibi varacağım kapına. İmbiklerden geçirip sevdalı yüreğimi, topal karınca gibi varacağım kapına. Zindan nedir sevgili, sürgün hangi sürgündür? Boğazımdan zincirli gireceğim kapına, gireceğim kapına. Zindan nedir sevgili, sürgün hangi sürgündür? Boğazımdan zincirli gireceğim kapına, gireceğim kapına. Yeter ki kabul buyur, yeter ki affettim de, paramparça bir yürek ereceğim kapına. Yeter ki kabul buyur, yeter ki affettim de, paramparça bir yürek ereceğim kapına. Günahkar insan gibi, kupkuru ağaç gibi, alev alev tutuşup yanacağım kapına, yanacağım kapına. Günahkar insan gibi, kupkuru ağaç gibi, alev alev tutuşup yanacağım kapına, yanacağım kapına. İstediğim sensin ey sevdalarım sanadır. Uzaktayım yakınım, döneceğim kapına. İstediğim sensin ey sevdalarım sanadır. Uzaktayım yakınım, döneceğim kapına. Bir yedi beyza gibi günahkar ellerimi çıkararak göğsümde sunacağım kapına, sunacağım kapına. Bir yedi beyza gibi günahkar ellerimi çıkararak göğsümden sunacağım kapına, sunacağım kapına, sunacağım kapına.
Zeytin ve İda ağacından bahsetmek istemiştim bu şarkı öncesinde ama şarkıya doğru yolculuk ettik. Güzel de oldu, keyifli de oldu. Dedemle ilginç bir telepatimiz vardı onunla. Sanki o düşündüğü zaman ben giderdim yanına, o düşündüğü zaman o gelirdi yanıma. Kendisi Türkiye'nin dört bir yanına gitmiş, dolaşmış, iş gereği nakliyecilik yapardı. Bir kamyonu vardı. Ve altlı üstü otururduk. Kocaman bir bahçemiz vardı. Bahçemizin ucunda da bir iğde ağacı vardı. İğde ağacından bana zaman zaman flüt, yani küçük bir flüt, zaman zaman da nazara gelmeyeyim diye iğdenin çekirdeğinden de nazarlık yapardı. Ve yanına da dal iliştirirdi. Türk toplumunda nazar önemli bir ögedir. Zaman zaman boncuklarla korunduğuna inanılır. Zaman zaman da işte bu tür mukaddes atfettiğimiz ağaçlar tarafından korunduğuna inanılır. Ve dalıma koyduğu o iğde benim burnuma hep koku olarak gelirdi. Hatırlarsan ya da duyumsarsan bilirsin. İğdeler müthiş kokar.
Mis deriz.
Mis ona. Gibi kokar böyle. İçine bir ferahlık verir iğde ağacı.
Sakinleştirir insana, dinginleştirir, ruhunu dinlendirir.
Anadolu için böyle. Anadolu topraklarında iğdenin ayrı bir yeri vardır ki meyvesi de çok güzeldir. Yararları da saymakla bitmez. Bugün belki programı sadece iğdeye ayırsak yarın da devam eder iğdenin bereketleri ve güzellikleri. Yine benzer olarak zeytin ağacı da öyle. Barışı timsal eder. Hem Akdeniz hem Ege bölgesi için. İğdenin güzelliği Akdeniz ve Ege'de de zeytin ağaçlarının bereketi Anadolu topraklarının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Doğasının ne kadar harika olduğunu gösterir. O yüzden şunu söylemek istiyordum. Umarım, dilerim bir gün iğde ağacı ya da zeytin ağacının dibinde öğlen uykusuna yatmak nasip olur sizlere.
Ay, ne kadar hoş bir dilek oldu bu.
Böyle bir dilekte doğada bulunmak istemiştim.
Yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık diyelim. Söz verdiğimiz gibi o zaman bedenimizi de şöyle ferahlatacak yine şifalı bir şerbetle programımızı kapatalım. Ne
buyurun
dersin? Zencefil şerbeti. Bugün paylaşacağımız şerbet sevgili dostlar. Mide bulantılarına karşı şifalı. Gaz söktürmek, hazmı kolaylaştırmak ve vücudun direncini artırmak için içilen bir şerbet. Özellikle yaz aylarında soğuk soğuk tüketilmesi de oldukça ferahlatıcı bir etkiye sahip. Bir litre suya iki parmak kalınlığında taze zencefil kabuklarını soyup doğrayıp atıyoruz. Bir limonu da kabuklarıyla birlikte doğrayarak suyun içine atıyoruz. Seçtiğimiz tatlandırıcı her ne ise. Arzu ettiğimiz miktarda ekliyoruz ve sadece bir taşım kaynatıyoruz. Soğuduğunda da içine bir limonun suyunu ekliyoruz. Dilersek de taze nane ile süsleyip sevdiklerimiz, dostlarımız için, misafirlerimiz için servis edebiliyoruz. İşte bu kadar.
Afiyet, bal, şeker olsun efendim.
Canınıza değsin, şifa olsun. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a ısmarladık.
Hoşça kalın.
Amenna söyledik, hem ikrar ettik. Amenna söyledik, hem ikrar ettik. Erenler bezmine, laşikçesine. Erenler bezmine, laşikçesine. Bal marifette yetişip bittik. Bal marifette yetişip bittik. Boyaldık bir gülden çiçekçesine. Boyaldık bir gülden çiçekçesine. Söylesem kelamın gelmez takrire. Söylesem kelamın gelmez takrire. Nutku derunumu sığmaz tefsire. Nutku derunumu sığmaz tefsire.
Birbirimizden haberdar olmak zorundayız.
Bir selamla başlayıp halatı sormalarla devam eden ve adeta bir gönül köprüsü inşa eden sohbetleri özlemediniz mi?
Öyleyse sözümüze kıymet veren herkesi samimi bir sohbete davet ediyoruz.
Ne var ne yok?
Ne var ne yok?
Ramazan ayı boyunca her gün saat 14 ve saat 2'de Türkçenin sesinde.